Ayrım 7. Işık Bahçeleri, Amin Maluf, sayfa 83. 2. Bölüm. Ciddile'den İndus'a. Umudum dünyanın doğusuna ve meskun toprakların her yerine ulaştı. Mani. 1. Mani, 240 yılının Nisan ayında beyaz giysililerin hurma bahçesinden ayrıldı. Tarihinin bir sayfası çevrilmiş oldu. O güne kadar hep aynı yerde kapalı kalmıştı. Bundan böyle ömrü yollarda geçecekti. İlk uğrağı Ktesifon oldu. Mani doğduğunda Dicle Vadisi'nin bu büyük kenti Part krallarının mekanıydı. O tarihten bu yana İranlı Sasaniler imparatorluklarına son vermişse de ülkenin yeni sahipleri aynı başkente yerleşmişler ve kent böylece saygınlığını ve zenginliğini korumuştu. Ktesifon adı bugün silinmiş bulunuyor. Oysa antik çağın büyük metropollerinden biri Maniciliğin beşiği ve Doğu Hristiyanlığının merkezi olmuştu. 500 yıl sonra Arapların kuracakları Bağdat kentine uzak olmayan bir yerde Mani'nin en görkemli başarısını elde ettiği sarayın kalıntılarına bugün bile hayran kalınabilir. Ancak hurma bahçesinden ayrıldığı günün ertesinde işler henüz bu aşamada değildi. Babilli bir Fatih'in ruhuna sahipse de görünümünü başka, giysileri rengarenk gezginci bir keşişe benziyordu. Yaya olarak bir başörtüsüyle çıktığı yoldan kente 4-5 günde ulaşabildi. Ama Dicle taşmış, bentleri yıkmış, yolları kaplamış ve yolculuk uzamıştı. Kente ancak 10. günün akşamında ulaşabildi ve kalabalığa karıştı. Ktesifon zenginleri sürü sahibiydiler ve köleleri her sabah sürüyü surların dışına, Nasira ve Mahoza yakınlarına otlatmaya götürür. Akşamları kent kapısından bir yün bulutu, çoban değneği ve hayvan kokusu karışımı olarak girerlerdi. Pek çok yolcu gibi Babil oğlu da onların peşinde itile kakıla, öksüre tıksıra, öğleleri durulan, akşama doğru artan kent gürültüsünden şaşkına dönmüş olarak kapısından içeri girdi. Öğle uykusunda baygın yatmış olan satıcılar, hamallar, çığırtkanlar, askerler, deveciler işlerinin telaşına düşmüşler. Onlara da sayıları her geçen saat artan hasır, tekke ve kayış satmak isteyen piyasanın gezginci satıcıları katılmıştı. Paralar bir keseden diğerine şakır şakır akıyordu. Ktesifon işte böyleydi. Oraya hava almak için değil, gösteriş için tombul çocuklarla dadılarını, çifter çifter, dörder dörder bilezikleri takmış olan özellikle de balık etli, süt beyaz eşleri sergilemek için gidilirdi. Kentte neye sahipseler hepsini takarlardı. Ara sıra duvar dibine çökmüş bir dilenciye bu bileziklerden biri atılıyorsa, kalabalığın gözleri fal taşı gibi açılsın diye atılırdı. Hava daha da kararıp gezinti son bulduğunda hayvanlar ve insanlar yiyip içmek için evlere kapanırdı. Çünkü meyhanelere sadece yolcular ve serseriler giderdi. Kendisine saygısı olan her kentli kendi evinde içerdi. Yatarak, içmek için hep uzanılırdı, sevilen dostlarla toplanarak. Burada bile önemli olan gösterişti. İçip sarhoş olacakları olanaklara sahip olunduğunu, dostlara, komşulara, müşterilere şarap sunulabileceğini ve kendinden geçecek kadar içilebileceğini göstermek şarttı. Krallar kralı da böyle davranmıyor muydu? Çeşnici başıların ve sakilerin yanı sıra, haşmetli sarhoşluğu sırasında verdiği emirleri kaydeden, ayrıldığı vakitte kendisini hatırlatan ve hatasını düzeltmesini sağlayan bir katibi yok muydu? Bir gece önce içkiyi fazla kaçırıp 4 yıllık vergiyi affettiği takdirde bunu düzeltmek ya da öfkeli sarhoşluğu ile dans etmediği için müneccim başını azlettiği takdirde onu tekrar işe iade etmek her katibe düşerdi. Ktesifon düzenli bir ayyaşlık, kılı kırk yaran bir görkem. Ktesifon Babil'in mirasçısı, Roma'nın rakibi. İşte Mani geceyi böyle bir kentin surları içerisinde geçirecekti. Ama önce kenti tanıması için arkadaşını bulması gerekiyordu. Mani diğerlerinden daha az acelesi varmış gibi görünen bir yolcuya sordu. Malchus adında tirli bir taciri tanıyor muydu? Adam gözlerini abartılı biçimde kısarak Malchus diye tekrarladı. Bu isimde 10-12 kişi vardı. Karısı Yunan mı demiştin? Ve Mani böylece Boses alanına pek uzak olmayan Nabu Tapınağı'nın bulunduğu mahalleye ve palmiye ağaçlarından bir çitin arkasında yeni badalananmış 2 katlı bir evin önüne vardı. Kapıcı ziyaretçiyi efendisinin yanına götürdüğünde her yanı pırıl pırıl, zengin ve tombul haliyle 2 kolunu açan Malchus utangaç bir tavırla ''Sana söylediğim saray değilse de şimdilik şu fakirhaneyi yaptırdım.'' dedi. Kuleo koşup geldi. Gözlerine inanamıyordu. Pek az değişmişti. Kucağındaki tombul yanaklı çocuk olmasaydı. Hep o eski afacan, saçları dağınık ve Mani'nin seve geldiği küçük kız gibiydi. Kısa bakışmalarında yapmacıklı olmayan bir sevinç vardı. Kuşkusuz bir de bir parça özlem. Ama birkaç yana çekilecek imalar asla. "Bu giysi," dedi Chloe. "Evet, beyaz giysilerden ayrıldım." "Tamam mı? İlelebet mi?" "Ondan da öte." Mani ona doğru bir adım attı, titreyen eliyle çocuğun yanağını okşadı. 2 yaşında var yok arası bir kız çocuğuydu. Tanımadığı konağa kendini okşattı, hatta utangaçlıkla annesine asılmadan önce bir de gülümseme bahşetti. "Buraya hoş geldin," dedi Malchus. "Biliyorsun bu ev senin de evin." "Yeryüzünde bana ait bir ev olabilse o da bu ev olurdu ama gelip geçiyorum." "Nereye gidiyorsun?" "Henüz bilmiyorum. Şimdilik bu gece beni konuk eder misin?" "Bu gece, yarın gece ve ömrümün bütün geceleri." "Yarın geceyi, yarın sorarım." Malchus karşı koymak istedi ama arkadaşınla uzaklara dalmış, yeryüzünden kopmuş, uyur gezer halini tanıyıverdi. Israr etmekte yarar yoktu. En iyisi konuyu değiştirmekti. "Yarın seni depolarımı ve atölyelerimi görmeye götürürüm. Sonra sarayı ve yarış alanını." Arkadaşının sözünü kesti, elini tuttu ve özür dilercesine "Hayır Malchus," dedi. "Bu kentte rastgele dolaşmak istiyorum. Dünya nasıl yaşıyor görmemin zamanı geldi." Ertesi günü Malchus eve yemek ve öğle uykusuna yatmak için katırını her günkü gibi kestirmeden terk edilmiş bir meyve bahçesinden geçirirken Mani'yi çevresini saran küçük bir kalabalıkla bir taşın üzerine oturmuş gördü. Yaklaştığında arkadaşının bir yandan çevresindekilerle konuşurken bir yandan da dizlerinin üzerinde açık bir kitap gördü. Üzerinde bir şeyler çiziyordu. Tiirli ayağını yere tam basacakken ressamın çevresindeki birkaç yüzü tanıyınca vazgeçti ve başka yöne bakarak yoluna devam etti. Eve geldiğinde bir şey demeden sofraya oturdu. Chloe eleştirircesine sordu. "Mani'yi beklemeyecek misin?" "O gelince yer, ben acıktım." Malchus surat astığında olduğundan da şişman görünür, top sakallı diken diken olurdu. Chloe "yeni kervanlarla sorun çıktı" diye kestirip attı. Ama kocası susuyor ve ekmeği parçalaya parçalaya yiyordu. Sadece parmaklarına bakıyordu. Chloe üstelemedi, işini görmeye devam etti. Malchus yemeğini bitirdikten sonra öğle uykusuna yatmadı. Gidip bir yastığa oturdu ve hırsla amber tesbihini çekmeye başladı. Bir saat sonra Mani döndü. Malchus gözlerini kaldırmadı. "Bahçeden geçerken seni gördüm. Bir takım adamlarla sohbete dalmıştın. Onları tanıyor musun?" "Hayır. Kırmızı mürekkeple bir çelenk resmi yapıyordum. Geldiler, onlarla konuştum." "Onları tanımadan mı?" "Senin evinin dışında bu kentte kimseyi tanımıyorum. Sana onların kim olduklarını söyleyeyim. Boş gezenin boş kalfaları, işe yaramazlar takımı, üşütükler, ayyaşlar, boş arazilerde gezmekten başka işleri olmayanlar. Susuyorsun. Dinleyicilerinin mahallenin en berbat serserileri oluşuna aldırmıyor musun?" Mani susuyordu. Ancak bu 24 yaşındaki çocuğun, bu sakallı ve alacalı bulacalı koca bebeğin suskunluğunda öyle bir safiyet vardı ki Malchus üsteleyemedi. Kolları sarktı, göz kapakları kapandı ve boş yere geciktirdiği öğle uykusuna dalmaya gitti. Ertesi günler Tiirli bahçeden geçmemeye özen gösterdi. Mani'nin görüştüğü berbat insanlara rastlamaktansa yolunu uzatmayı yeğliyordu. Bir hafta sonra eski yolundan gitmesi meraktan mı, bıkkınlıktan mı yoksa dalgınlıktan mıydı? Ancak bu kez Mani'nin çevresinde 15 kişi gördü. Aralarında o ilk günlerin 2-3 aylığı ama aynı zamanda her çeşit insan vardı. Biri de Malchus gibi tiirli, zengin, saygın bir komşuydu. Babilli her zamanki gibi devşirdiği sol bacağının üzerine oturmuş, kitabını açmış ancak resim çizmeyi bırakarak fırçasını kulağının arkasına koymuştu. Arkadaşı katırından inerek bir selvi ağacını siper etti ve onu dinlemeye başladı. Mani onu gördüğünü belli etmeyerek konuşmasını sürdürdü. İlk başta evrende birbirinden ayrı iki dünya vardı. Işık dünyası ve karanlıklar dünyası. Işık bahçelerinde istenilebilecek her şey mevcuttu. Karanlıklarda ise güçlü, görkemli, öfkeli bir arzu. Ve birden iki dünyanın sınırında yeryüzünün o güne kadar bildiği, gördüğü en şiddetli, en ürkütücü patlama oldu. Işık zerrecikleri bin bir şekil alarak karanlıklara karıştı ve yaratıklar, yıldızlar, sular, doğa ve insan böyle meydana geldi. Sözlerine esinlenmek istercesine ara verdi, sonra yeniden sözcükler ağzından döküldü. Her varlıkta, her nesnede aydınlık ve karanlık yan yana ve iç içedir. Yediğiniz bir hurmanın eti vücudunuzu besler, tadı ve kokusu da ruhunuzu. İçinizdeki ışık güzellikle, bilgiyle beslenir. Onu sürekli beslemeye bakınız. Sadece bedeni doyurmakla yetinmeyiniz. Duyumlar sadece size güzelliği içinize sindirmeniz, dokunmanız, koklamanız, tatmanız, işitmeniz, görmeniz için verilmiştir. Evet kardeşlerim, beş duyumunuz ışığı damıtır. Onlara güzel kokular, nameler, renkler sununuz. Pis kokuları, çirkin sesleri ve kiri olardan uzak tutunuz. Dinleyenleri gerisini beklerken Mani kalktı, sürekli elinde tuttuğu bastona dayandı ve herkes geçmesi için saygı ile yol verdi. Sonra görünmez iplerle ona bağlıymışlar gibi her biri peşi sıra hayran ve sessiz arkasından gitti. Malchus'un arkadaşının düşüp kalktığı kişiler konusunda içi rahat değildi. Dün serserilerle birlikte bir bekçi tarafından kodese atılmasından korkarken, bugün daha ciddi nedenlerden ötürü yakalanmasından korkuyordu. Ktesfon sokaklarında onlarca kişiyi, bir süre sonra yüzlerce kişiyi toplamak komplo kuşkusu yaratmadan mümkün değildi. Arkadaşının anlattıklarının gerçi kışkırtıcı bir yönü yoktu ama Malchus çekiniyordu. Öğretisinin yeni başladığını ve bundan böyle evrenin oluşumu ile ilgili düşünsel görüşlere sınırlı kalmayacağını bilerek arkadaşını tanıyordu. Günün birinde, ki o yakın bir gün olabilirdi, arkadaşı onarılamaz olaylara yol açacak sözler söyleyebilirdi. Tirli bu konuyu düşündükçe tehlike gözünde büyüdü ve yakınlaştı. Kendini de suç ortaklığından kodese atılmış, işi batmış, bütün emelleri yok olmuş, karısı dilenmeye mecbur kalmış olarak görmeye başladı. ''Sana söyleyeceklerim var Mani,'' dedi birdenbire. Sesi düşmanca değildi, sadece ciddi ve dürüst olmak istiyordu. Babil'li gülümsemeye başladı. ''Kaşlarını çatmaktan vazgeç, tombul yüzüne hiç yakışmıyor ama konuş, seni üzen ne, söyle.'' ''İkimiz, sen ve ben, bütün gençliğimizi o hurma bahçesinde dünyadan ayrı geçirdik. Sen benden çok kitaplarınla yaşadın, hiç kimse senin kadar tıp ve ilahiyat bilgisine sahip değil. Bilgine, ilmine, yeteneğine, coşkuna hayranım. Senin gibi insanlar bastıkları toprakların üzerinde ve yakınlarının kalbinde iz bırakır. Ama senin yanında kara cahil kalan adamın senden daha iyi bildiği yığınla şey var. Kabul ediyor musun?'' Mani onayladı. Arkadaşı devam edecek cesareti buldu. Bir kere Ktesifon'un ve bütün bu imparatorluğun efendisinin krallar kralı Sasani Ardeşir olduğunu unutmuş görünüyorsun. Sana adını, hanedanını hatırlatmak isterim. Yeryüzünden partları yok ederek ve son part hükümdarı Artaban'ı öldürerek iktidara geldi. Almadınsa tekrarlayayım. Sasaniler saltanatlarını partların mezarları üzerinde kurdular. Bütün Mezopotamya topraklarında, Medde, Arabistan'dan Hindistan sınırlarına kadar onları kovaladılar. Ve sen Mani, şunu asla unutma. Sen partsın. Yeni hükümdarların gözünde bir part prensesin. Her şeyden önce buna bakarlar. Yalnızca babanın soylu Haskaniye sülalesinden olması bir yana, bana söylendiğine göre annen de partlarla birlikte hüküm sürmüş daha soylu ve daha eski Kamsaragan ailesinden. Uzun süre soy ağacımı bilmedim, öğrendiğim zaman da önem vermedim. Benim için ne ırk ne de sınıf önem taşır, bilirsin. Bilirim Mani, bunun için de sana saygı duyarım ama insanlar olaylara senin gibi bakmıyor. Bu gece kötü niyetle biri krallar kralına başkentinde toplantılar düzenleyen Mani adı altında bir part prensi hakkında rapor verebilir. Bu da senin serüveninin sonu olur. Neden benimle uğraşsınlar ki? Ben devlet işlerine karışmıyorum. Ben sadece Tanrı'dan söz ediyorum. Ayaklanın demiyorum. Irk, sınıf farkı gözetmediğini şimdi söylemedin mi? Bunu herkesin önünde söylemen suçüstü yakalanman için yeterli. Çünkü krallar kralı kralımız hem sınıf hem de ırkı ile iftihar ediyor. Üstelik sadece Tanrı'dan söz etsen bile suçsuz sayılman için yeterli mi sanıyorsun? Belki farkında değilsin ama zaman değişti. Senin part kuzenlerinin iktidarı sırasında bütün inançlara hoşgörü vardı. Komşularım arasında ibadetlerini gizlemeden yapmış olan Hristiyanlar bile var. Yahudilerin hahamının sarayda yeri vardı. Hükümdarın dininin ne olduğunu da bilmezlerdi. Ama Ardeşir farklı. Çevresini, bütün imparatorluğa inançlarını yaymak isteyen ateşe tapanlar aldı. Dicle kıyısının unutulmuş bir köşesindeki hurma bahçesinde insan istediği dini seçebilir. Ama burada, başkentte susulur. İsa'dan, Baal'den, Nabu'dan, Musa'dan söz etmek istenirse dört duvar arasında, yerin altında söz edilir. Sözlerim beni ürkütüyor Malchus. Beni tutuklarlarsa imparatorluğun efendisine görüşlerimi sunmak fırsatını da bulabilirim. İşte bütün saflığınla konuştun. Eski masallardan birinde sanığın birinin kralın huzuruna getirildiğini okuduğunu anımsıyorsun ve kendini hükümdarın karşısında onunla konuşur, onu etkiler, onu değiştirir görüyorsun. Uyan Mani. Çocukluk düşlerinden vazgeç. Seni krallar kralın huzurunda değil, fareler ve bitlerle sohbet edeceğin çamurlu kodeslere götürürler. Şaşkın. İşte bunda yanılıyorsun. Günün birinde krallarla konuşacağımı biliyorum. Malchus arkadaşını seyre daldı. Böylesi bir güvenin nedenini bulmaya çalışıyordu. O sırada kuleye geldi, getirdiği haberin sevinç mi, sıkıntı mı yaratacağını bilememenin duraksamasıyla ''Patik burada'' dedi. Mani ayağa kalktı, kapıya yöneldi. Ev sahibi ise isteksiz davrandı. Endişesi, korkusu geçmemişti ama Patik, beyaz giysilerin kılığı içinde içeriye girdiğinde kollarını açtı. Eski birader ona alelacele sarıldı. Gözleri oğlundan başkasını görmüyordu. Ancak ona yaklaşmadı. Yakıcı ve geçici bir görüntü, tehlikeli bir hayal gibi onu uzaktan seyretti. Seni bir daha göremeyeceğimden emindim. Gittiğin zaman ağladım, ölüm orucuna yatmak istedim. Sittay da kendi oğlunu yitirmiş gibi ağladı. Sonra senin Seleukia Köprüsü'nü geçtiğini gören biraderler geldi. Malchus'a gittiğini tahmin ettim. Bu kentte başkasını tanımazsın. Senin arkandan geldim. Bütün biraderler heyet halinde benimle gelmek istiyorlardı. Gidişin onları üzdü ve sarstı. Seni hurma bahçemize geri götürebilirsem hepsinin etekleri zil çalar. Hiç kimse, anlıyor musun? Hiç kimse beni kınamıyor. Yüksek sesle konuşabilir, düşüncelerini de açıklayabilirsin. Babasının her sözüne Mane'nin yüzü biraz daha asıldı. Bana bunları söylemek için geldinse beyaz giysilerin yanında kalman daha iyi olurdu. Şunu iyi belli, senin hurmalığına asla geri dönmeyeceğim. Odin'den asla olmayacağım. Ya ben Mani? Beni bir saniye olsun düşündün mü? Saflığı ve kardeşliği bulacağım diye bu dünyadan ve zevklerden ayrıldım. Ailemi terk ettim ve şimdi öz oğlum bütün bir ömür süren özverinin gereksiz olduğunu söylüyor. Seni dinleyecek olursam bana yakın olan tek varlığı yitireceğim. Yeryüzünde senden başka kimsem yok. Öyleyse benimle kal, sözlerimi dinle, beklentilerine cevap verirlerse geçmişte Sittay'ı izlediğin gibi beni izlersin ya da hurma bahçesine dönersin. Mani babasıyla bir yabancıyla konuşur gibi konuştu ya da bir rakiple konuşur gibi. Patig'in sevgi gösterileri kendisine saldırı gibi geliyor ve aralarındaki kan bağını hatırlatmasını yersiz kılıyordu. Malchus ile Kuloe sahneyi çekinerek izliyorlardı. İki yazgının hesaplaşmasında çekingen iki tanık gibi. Baba, oğlunu ve bütün ailesini dinsel hevesleri için feda etmişti. Şimdi de gerçek dışı intikam saati gelmişti. Patik aniden dinsel bir buyruk almışçasına dizleri üstüne çöktü. Seninle kalacağım Mani. Sözlerini kalbime gömmeye çalışarak dinleyeceğim. Bana elini uzat. İlk müridin ben olayım. Mani cevap vermedi. Gözlerini kapatmış, anılarının arasında yüzüyordu. Yaşadığı bu garip sahneyi kendisine bildirilecek bir işaretin, bir kerametin arayışı içindeydi. İşlerin böyle gelişeceğini asla düşünemezdi. Sonra yavaşça göz kapaklarını açtı, sağ avucunu diz çökmüş babasının başına koydu. Bilmeden yıllar önce Nabu Tapınağı'nda Sittay'ın Patik üzerinde hakimiyet kurduğu hareketi tekrarlamış, bir bakıma da silmişti. Birkaç gün Malchus atölyesinde en ufak bir iş çıkartamadan homurdanıyor, döneniyor, lanetler yağdırıyor, sıkılıp duruyordu. Gerçi Mani onu her zaman kaygılandırmıştı ama bu hiçbir zaman bu denli hırçın ve yaklaşılmaz olmamıştı. Bazen müritlerine davranan efendi davranışlarına, bazen de çocuk hareketlerine sahipti. Malchus ona bazen hayranlık duyuyor, neredeyse tapınıyor, bir saniye sonra ise küçük kardeşiymiş gibi onu korumak istiyordu. Tirli özellikle bir gece önceki olayları anımsıyordu. Kendi evinde bir babanın oğluna çok da doğal olmayan biçimde biat etmesinden garip bir tarikatın doğduğuna tanık olmuştu. Ya kendisine, kendini işine vermiş tacire, tövbe etmiş tarikatçıya, kiliselerden ve cemaatlerden kaçmış tiirli Malchus'a oynatmak istenen rol neydi? Arkadaşı ile ilişkilerinde şimdiye kadar derinliğini ve sonuçlarını çözemediği bir anlaşmazlık vardı. Her ikisi de gönül rahatlığı ile beyaz giysilerin hurmalığını terk etmişlerdi ama terk ediş nedenleri farklıydı. Kendisi her zaman ne istediğini çok iyi bilmişti. Servet, sevdiği kadın, bir saray yapana kadar rahat bir konak. Yamani, tarikattan ayrılırken ne düşlemişti? Yeni bir din mi? Onda hiç kuşkusuz vaaz etmek arzusu, tanrısal bir sese şimdi daha çok atıfta bulunmak isteği vardı. Ama o zaman Malchus'un patiğin geldiği akşam onun ağzından duyduğu şu sözlere ne demeliydi? Bazen kendi kendime Tanrı'nın görüntüsünü bozmak amacıyla dinleri esirgeyenin şeytan olup olmadığını düşünüyorum. Bunlar bir din adamının sözleri olabilir miydi? 7. ayrımın sonu, sayfa 93.